İkinci ayrım. Kader ağlarını örmeye başlıyor. Fransa'daki Museviler. İkinci Dünya Savaşı'nın başladığı günlerde Fransa'da 330 bin civarında Yahudi yaşamaktaydı. Bunların aşağı yukarı 10 bini Türk vatandaşıydı. Dipnot Profesör Stanford Shaw, Turkey and the Holocaust, sayfa 46. Bu rakama Fransız tebaasına geçmiş Türk Yahudileri dahil değildi. Fransız tebaasına geçmiş olan Türk Yahudi nüfusu ile ilgili bir rakam ise şu şekildeydi. Almanlar 1940 sonbaharında Fransızlara Paris'te bir nüfus sayımı yaptırdılar. Dipnot Jacques Adler, The Jews of Paris and the Final Solution, New York and Oxford 1987, sayfa 810. Annie Benvenist, La Bosphore à la Roque, La Communauté Judéo-Espagnole à Paris, 1914-1940. Amaçları Paris'teki Fransız kimliği taşıyan Yahudi nüfusunu tespit etmekti. Bu sayımda Paris sınırları içerisinde 15 yaşın üstünde 113.467 Fransız vatandaşın Yahudi olduğu tespit edildi. Bu 113.467 kişinin 26.158'i Polonya, 7.298'i Rus, 4.382'si Rumen, 3.381'i Türk, 1926'sı Macar, 1703'ü Alman ve 1642'si Yunan kökenli Fransız vatandaşı Yahudilerdi. Bu rakamlar 15 yaş üstünü ve sadece Paris şehrini kapsamaktaydı. 3.381 Türk Yahudisine 15 yaşın altındakiler de eklendiğinde sadece Paris'te 5.000'in üzerinde Fransız vatandaşlığına geçmiş Türk kökenli Yahudinin bulunduğu anlaşılmaktadır. Bütün Fransa'da ise bu rakam 10.000 civarındadır. Özetlemek gerekirse 10.000 civarında Türk vatandaşlığını kaybetmemiş, 10.000 civarında Türk vatandaşlığını bırakıp Fransa vatandaşlığına geçmiş, toplam 20.000 civarında Türk kökenli Yahudi Fransa'da yaşamaktaydı. O dönemde bu duruma muntazam Yahudiler ve gayrimuntazam Yahudiler denirdi. Fransa'da yaşayan Türk Yahudilerinin bazılarının babaları ya da büyük babaları Osmanlı'nın son dönemlerinde Fransa'ya gelip yerleşmişlerdi. Bunların bir kısmı özellikle 19. yüzyılda Paris'te bulunan Alliance Israélite Universelle kurumunun Osmanlı'da açtığı Fransızca tedrisatlı okullarda okumuş insanların çocukları ya da torunlarıydılar. Dipnot French Jews, Turkish Jews, the Alliance Israélite Universelle and the Politics of Jewish Schooling in Turkey, 1860-1925, Aaron Roderick, Bloomington, Indiana 1990 ve Jay Shaw, The News of the Ottoman Empire and the Turkish Republic, London and New York 1991, sayfa 163-166, Roque, Annie Benvenist, sayfa 43, Le Juif de Paris, Paris Picard, 1952. Bir kısmı ise azınlık haklarına titizlikle saygı göstermiş, 2. Abdülhamit'in tahttan indirilmesinden sonra gelecek olan padişah aynı olmaz kaygısıyla Fransa'ya göç etmişti. Başka bir Fransa yolculuğu yapan Yahudiler ise 1. Dünya Savaşı'nda Fransız ordusu İstanbul ve Anadolu topraklarından çekilirken onlarla beraber gittiler Fransa'ya. Son olarak da 1920'de İzmir'e saldırıp Anadolu'nun içlerine doğru ilerleyen, Yunanlıların Müslüman demeden, Yahudi demeden herkesi öldürdüğünü duyan bir kısım Yahudiler Fransa'ya göç etti. Dipnot La Bosphore à la Roque, La Communauté Judéo-Espagnole à Paris, Annie Bonveniste, sayfa 36-37 ve 43-49. Paris'te yaşayan Yahudiler genellikle 11. bölgeye, Faubourg Saint-Antoine civarına yerleşmişlerdi. 1923 Anayasası'nın 88. maddesinde Türk vatandaşlığı ile ilgili aynen şöyle yazmaktaydı. Türkiye'de devamlı olarak yaşayan herkes Türk vatandaşıdır ve yurt dışında yaşayan vatandaşlar ise en yakın konsolosluğa kayıtlarını düzenli olarak yaptırdıkları müddetçe ne kadar uzun süre yurt dışında yaşarlarsa yaşasınlar, Türk vatandaşlıklarını korurlar. Ancak yurt dışında yerleşik birçok vatandaşın hiçbir kayıt yaptırmadığı ve yaşadıkları ülkelerin vatandaşlıklarını almaları eğiliminde oldukları anlaşılınca 1935 senesinde vatandaşlık kanununda yeni bir düzenleme yapıldı. Buna göre Kurtuluş Savaşı'na katılmak üzere veya takip eden 5 sene içerisinde ülkesine dönmeyenler otomatik olarak vatandaşlıklarını kaybedecekler, ancak 5 yılda bir konsolosluğa gidip kayıtlarını tazeledikleri müddetçe vatandaşlıkları devam edecek, aksi takdirde vatandaşlıktan çıkarılacaklardı. Bu kanunun ardından birçok kişi kayıt yaptırdı. Fransa'da yaşayan birçok Yahudi vatandaşımız ise buna gerek duymadı ve kayıt yaptırmadı. Zaten çoğu çok uzun yıllardır Fransız vatandaşıydı. Kanunun değiştiği 1935 ve takip eden ilk 5. yıl olan 1940 itibariyle kaydını yaptırmayan herkesin vatandaşlığı düşmüştü. Buna göre 10 bin civarında Türk vatandaşı Yahudi kayıtlıydı. Neredeyse bir o kadarı ise kayıtsızdı. Kaydı olanlar muntazam, kaydı silinenler ise gayrimuntazam. 16 Mayıs 1940'ta Fransa'da tam bir panik havası hakimdi. Sabah Başbakan Paul Reynaud'un özel kalem müdürü elçiliğe telefon ederek Alman ordusunun akşam saatlerinde Paris'e girmesinin muhtemel olduğunu ve elçiliğin Paris'i terke hazırlanmasını bildirdi. Ancak Alman ordusu istikametini kısa bir süre için Manş denizine doğru çevirince Paris'e girmesi birkaç gün ertelendi. Bunun üzerine Behiç Bey derhal başbakandan randevu talep etti ve 17 Mayıs saat 19.30'da Başbakan Paul Reynaud'a gitti. Karşılaştığı manzara son derece üzüntü vericiydi. Her tarafı titremekte olan başbakana Behiç Bey vaziyet nedir diye sordu. Başbakan ise çok tehlikeli olmakla beraber ümitsiz değildir dedi. 24 Mayıs'ta ABD Büyükelçiliğine giden Behiç Bey, Büyükelçi Ballet ile konuşurken bir şeyi fark etti. Bütün binanın camlarına kum torbaları yığılmıştı. Büyükelçi Ballet kent civarında Almanların 30 kilometrelik bir gedik açtığını masanın üstündeki haritadan Behiç Bey'e anlattı. Eski bir komutan olduğunu bildiği Behiç Bey ile harita üzerinde epey fikir alışverişinde bulundular. Behiç Bey 3 Haziran 1940 sabahı saat 13.30'da tam öğle yemeğine oturmuşken müthiş bir bombardıman başladı. Elçiliğin tüm pencereleri sarsıldı. Elçiliğin karşısındaki 7 katlı binanın altında mahalle polisi elçilik personeli için bir oda hazırlamıştı. Çünkü Fransa'da sığınaklar bir bodrum katından ibaretti. Ancak Behiç Bey sükunetini bozmadan yemeğini yemeyi tercih etti. Balkan Savaşı, Kurtuluş Savaşı alışıklı bomba seslerine ve bu seslerin kentin çok yakınında ama içinde olmadığını tecrübelerinden anlamıştı. Bombardıman şiddetini artırarak 40 dakika sürdü. Bu bombardımanda Almanlar Renault ile Citroen fabrikalarını ve civarını bombalamışlardı. 200 Alman savaş uçağı 40 dakikada iki önemli fabrikayı ve çevresini yerle bir ederken arkada 1000 küsur ölü ve 2000 küsur yaralı bırakmıştı. Savaşın ayak sesleri bomba olup gelmiş, ölüm kusup gitmişti 40 dakikada. Bu daha başlangıçtı. Bu arada Bologna ormanına giden Behiç Bey bir bombanın elçiliğe yaklaşık 300 metre mesafeye düştüğünü tespit etti. Uzun yıllar önce Fransız vatandaşlığına geçmiş birçok Yahudi, Fransa devletinin Almanya'ya teslim olmasının yarattığı panikle Türk Büyükelçiliğine gelmeye başlamıştı. Bu insanlar Türkiye'nin vatandaşlıklarını kaybetmemeleri için çıkardığı tüm kanunlara duyarsız kalmışlar ve Türk kimliğine itibar göstermemişlerdi. Almanlar gelene kadar Türk Yahudisi olmaktansa Fransız Yahudisi olmayı tercih etmişlerdi. Başkatip Fatin Rüştü Zorlu, Büyükelçi Behiç Bey'e gelerek durumu bildirdi. Ne yapılması gerektiğini sordu. Behiç Bey tereddüt etmeden, her kim gerek Osmanlı ve gerekse de Türkiye Cumhuriyeti'ne ait kimlik, belge ya da tapu ibraz ederse, vatandaşlık başvurusu doldurtup vatandaşlık il muhabiri kağıdı verin dedi. Fatin Bey bunun üstüne, Sayın Büyükelçim hiç belgesi olmadığı gibi, bırakın belgeyi, Türkçe bile bilmeyen ama babasının, dedesinin uzun yıllar önce bizim topraklarımızda yaşadığını iddia eden birçok Fransız var aralarında dedi. Bunun üzerine Behiç Bey, o zaman 6 kelime ezberlesinler kâfi. Ben Türk'üm, akrabalarım Türk topraklarında yaşıyorlar. Bunu ezberletin ve verin gerekli evrakları. Almanlar Türkçe anlamaz nasıl olsa dedi ve ilave etti. Bunu konsolosluklara da böylece bildirin. İşte henüz hiçbir şey başlamamışken Behiç Bey'in çok net bir tavır alarak inisiyatif kullanıp verdiği bu karar, daha sonra da Ankara'nın başkonsolosluğu kapatın emrine uymayarak Paris'te başkonsolosluğu tutması kararı binlerce Yahudinin hayatını kurtaracaktı. Dipnot, Behiç Bey herhangi bir büyükelçi değildi. Kendisi de bakan sıfatı taşıyordu. Ayrıca Kurtuluş Savaşı esnasındaki askerlik kariyerinde bile karşısındaki kim olursa olsun yanlış olduğuna inandığı emirleri uygulamadan önce doğrusunun ne olduğunu söyleyen bir yapıya sahipti. Mesela Kurtuluş Savaşımızın en can alıcı yerinde Başkumandan Mustafa Kemal'den "Dakika tehiri idamla cezalandırılacaktır" başlıklı bir telgraf aldı. Telgrafta Mustafa Kemal cepheye asker sevkiyatının hızlandırılmasını istemekteydi Behiç Bey'den. Behiç Bey Mustafa Kemal'in bu kesin ve hayati emrini uygulamadı ve Mustafa Kemal'e cevabi telgraf çekti. Hat daha süratli gitmeye uygun değildir. Lokomotifin 40 kilometreden daha süratli gitmesi raydan çıkmaya sebep olacağından tek sevkiyat bile yapılamayabilir. İkinci bir emrinizi bekliyorum. Mustafa Kemal'den gelen cevap Behiç Bey'i onaylıyordu. Siz nasıl uygun görürseniz. Behiç Bey 3. Katip Melih Esenbel'i çağırtıp bir emir verdi. Almanlarla uzun zaman çalıştım, onları çok iyi tanırım. Burada bizi çok zorlu zamanlar bekliyor olacak. Özellikle Yahudiler için tüm personele ve konsolosluklara bildirdiğim kararımın onların hiç hoşuna gideceğini zannetmiyorum. Anlayacağım, burada her geçen gün her şey daha zorlu ve belki de tehlikeli olacak bizim için. Bu durumda evli olanların eşlerini ve çocuklarını memlekete göndermeleri zaruri gözükmektedir. Melih Bey Büyükelçinin bu kararını akşam eşi Emine Esenbel'e söyledi. Dipnot, Bin Renk Bir Ömür, Sefire Emine Esenbel'in Anıları sayfa 80. 9 Haziran Pazar günü saat 20'de Fransa'nın eski Ankara Büyükelçisi elçiliğe gelerek, Behiç Bey'e hükümetin sabahleyin Paris'i terk ettiğini, elçiliklerin Paris'i terk etmeleri için yazılan bildirimin gönderilmesi için Dışişleri Bakanlığı'nda adam bulunmadığından birisini gönderip genelgeyi aldırtmasını istedi. Behiç Bey'in bir huyu da önceden olacakları tahmin etmeye çalışıp gerekli önlemleri almaktı. Mesela Kurtuluş Savaşı'nda Mustafa Kemal'in isteği üzerine demir yollarının başına geçtiğinde ilk yaptığı iş, İstanbul'dan köprü yapımı ve tamirinde kullanılan çok özel bir teçhizatı bulup getirtmek oldu. Bu önemli teçhizata sahip olduğumuzu ise bir tek Mustafa Kemal'e söyledi. Nitekim bu teçhizatın kullanım tarihinin yaklaştığını Mustafa Kemal'in büyük taarruzdan hemen önce 17 Ağustos'ta Konya'ya Behiç Bey'in kaldığı yere gelmesiyle anlamıştı Behiç Bey. Çünkü Mustafa Kemal gizli gelmişti. Ankara'da programı açıklandığı halde o gizlice Behiç Bey'in evine gelip taşları yan yana koydum, taarruza geçmenin vakti geldi dedi. İki gün gündüzleri Behiç Bey'le cepheye asker sevkiyatının nasıl yapılacağını çalışıp, geceleri ise Akşehir'e giderek cephe komutanlarına ne zaman, hangi cepheye, kaç asker sevk edileceğini açıklayarak cephede ne yapacaklarını anlattı. Bu çalışma sonrası başlayan büyük taarruzda orduyu cepheye sevkle karşılaşılan en büyük problem, geri çekilen Yunan ordusunun tahrip ettiği köprülerdi. Yunanlar nasıl olsa Türkler hiçbir zaman Osmanlı'da demir yollarını işletmedikleri için ne nasıl yapılır bilmezler diye düşünüyorlardı. Oysa ki 1912'de demir yolları üzerine yapılan yanlışlıkları dört ülkenin demir yolları ile karşılaştırarak 300 sayfalık bu konudaki Osmanlı'da bir subayın yazdığı ilk ve tek eseri yazan Behiç Bey'i hesaba katmamışlardı. Savaşın ilanından birkaç hafta sonra Melih Esenbel bir öğle üzere tüm sefaret mensuplarını topladı ve Büyükelçinin tüm hanımları ve çocuklarını Türkiye'ye geri göndermelerini istediğini açıkladı. Kimsenin itiraz edecek bir hali yoktu. Emir büyük yerden olduğundan kimse itiraz edemedi. Behiç Bey Paris'ten taşınma işini 9-10 Haziran gecesi olarak planlamıştı bile. Her şey hazırdı. Gerekli emirleri verdi. Paris'teki elçilikte 2. Katip Şevket Utkuman ile bir kapıcı, bir de İsviçre'de Ernest isminde bir hizmetkar kalacaktı. Paris Başkonsolosu Cevdet Dülger elçilikle beraber gitmek istedi. Hatta Dışişleri Bakanlığı Cevdet Dülger'in gitmesine müsaade ettiyse de Paris'teki vatandaşlarımızın himayesi için Behiç Bey Başkonsolosluğu Paris'te bırakma kararı aldı. Talimatı vermek üzere gece Cevdet Dülger'i çağırdı. Cevdet Bey, Behiç Bey'in Ankara'dan yazılı onay olmasına rağmen bu kararı vermesine geride bırakıldığını düşünerek çok bozuldu. Oysa ki Behiç Bey, Cevdet Dülger'in aksine Paris'in en emin yer olduğunu düşünmekteydi ve zaman Behiç Bey'i haklı çıkartacaktı. Behiç Bey, müsteşar, başkatip ve eşi, ikinci katip, iki tane üçüncü katip ve eşleri, askeri ataşe, muavini ve eşleri, mahalli katipler ve diğer çalışanlarla birlikte 20 kişilik bir ekip Vichy'ye doğru yola çıktı. 11 Haziran gecesi başkatip Fatin Rüştü Zorlu Behiç Bey'i uyandırdı ve Başbakan Paul Reynaud'un telefonda olduğunu söyledi. Telefona gelen Behiç Bey'e Başbakan, İtalya'nın gece yarısından itibaren Fransa ile harp haline gireceğini tebliğ ettiğini, bu kötüleşen durum karşısında Fransa'nın Türkiye'nin dostluğuna ihtiyaç duyduğunu söyledi. Dışişleri Genel Sekreteri Büyükelçi Charles Roux'u ziyarete giden Behiç Bey ile Roux arasında tarihi bir konuşma gerçekleşti. Roux neden Türkiye'nin savaşa girmediğini sistemkar bir şekilde dile getirip arkasından ülkesinin içine düştüğü durumdan dolayı ağlamaklı oldu. Teselli etmek Behiç Bey'e düştü. 1918 mütarekesinden sonra Türkiye'yi ne hale getirdiğinizi bilirsiniz. 4-5 sene içinde memleketim kendisini kurtardı. Siz büyük ve zengin bir milletsiniz. Daha çabuk kurtulursunuz. Milletlerin ve bilhassa sizin tarihinizde böyle şeyler çok olmuştur. 12 Haziran günü Başkomutan General Weygand, Vichy yolunda olan Fransa hükümetine Tours şeklinde kötü haberi verdi. Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu'na askeri durumun ne kadar vahim olduğunu izah edip, Fransa'nın mütareke yapılsın ya da yapılmasın tamamıyla düşman işgalinden kurtulamayacağını bildirdi. Ertesi gün Tours şehrine gelen Churchill'e de Fransa'nın durumu aktarıldı. Bu haberleri öğrenen Behiç Bey oldukça endişelendi. Zamanında Osmanlı ordusuna beraber çalışmak zorunda kaldığı Almanları çok iyi tanıyordu. Birinci Dünya Savaşı'nda da Almanların hırslı, disiplinli oldukları ve durdurak bilmedikleri anlaşılmıştı. Bu pek yakında nereye giderse gitsin Almanlarla karşılaşması anlamına geliyordu. İsmet Bey'in Berlin teklifini kabul etmedik. Bak şu başımıza gelenlere. Almanlar alın yazısı olmuş bana galiba diye düşündü. Bu arada Marişal Pöten, Başbakan İçişleri Bakanı da Pomare olmuştu. Behiç Bey derhal ikisini de ayrı ayrı ziyaret ederek Almanlarla ilgili bilgi almaya çalıştı. Behiç Bey'in özellikle 23 Haziran'da ziyaret ettiği İçişleri Bakanı Pomare'nin çok neşeli olduğu dikkatini çekmişti. Halbuki durumları içler acısıydı. Almanlarla mütareke imzalanmış, Almanlar mütarekenin mürekkebi dahi kurumadan Pas-de-Calais, Nord ve Alsace-Lorraine'i de içine alan geniş bir bölgeyi Almanya'ya ilhak etmişlerdi. Bu şu demek oluyordu, Fransa'nın önemli bir kısmı işgal altındaydı. İşin acıklı tarafı mütarekenin 18. maddesinde Fransa'yı işgal eden Alman kuvvetlerinin masraflarının Fransa hükümeti tarafından karşılanacağı yazıyordu. Rakam bile tespit edilmişti, günlük 6 milyar frank. Sonradan bu miktar günlük 400 milyon franka indirilmiştir. Almanlar malum emellerinden dolayı 19. maddeye Alman tebaasından Fransa'ya iltica etmiş olanların iadesini koymuşlardı. Almanlar General Hundziger başkanlığındaki Fransız delegasyonuyla 25 Haziran 1940 günü imzaladıkları mütarekeyi 1918'de savaşı kaybettiklerine dair kendilerine imzalatılan anlaşma ile aynı yer olan Retonde ormanında ve daha da ileri giderek aynı vagonda imzalamışlardı. Adolf Hitler kısa bir süre için vagona binmiş sonra ayrılmış, mütarekeyi ise generaller imzalamıştı. Dipnot bir de misal vermiş hatıratında Behiç Bey. Dostumuz General Muje'nin oğlu olan bir topçu alayı yaveri alay komutanının yanına gitmiş. Alay komutanı mütarekeden dolayı memnuniyetini dile getirerek çok şükür bu beladan kurtulduk demiş. Küçük Muje'n buna tahammül edemeyerek alay komutanına itiraz etmiş. Bu itiraz dolayısıyla yüzbaşı Muje'ni divanı harbe vermişler. Fakat babasının müdahalesiyle bir ceza almamış. Bu delegasyonda bulunan dışişleri erkanından Lagarde Behiç Bey'e bunu anlatırken beraberinde şunu da eklemişti. General Hutzinger, General Keitel'e İngiltere'nin işi de birkaç haftada biter değil mi sualini sormuş. Keitel bu işin bu kadar basit olmadığını söylemiş. Keitel Hutzinger'e bir soru sorarak da rica ederim bana söyler misiniz İtalya sınırında kaç tümeniniz vardı demiş. Fransız general 3,5 tümen deyince Keitel İtalyanlar için vay edepsizler bize 25 tümen dediler demiş. 25 Haziran mütareke günü Fransa'da matem günü olarak ilan edildi. Ancak herkesin evlerine çekileceğini, perdelerini indirerek matem bayraklarını asacaklarını, kiliselere koşup dua edeceklerini, ağlayıp sızlanacaklarını zanneden Behiç Bey gördüğü duruma çok şaşırdı. Bütün halk sokaklarda, kahvelerde güler yüzle gezmekteydi. Behiç Bey aynı gün müsteşarı Salih Örs ile Fransa Meclis Başkanı Herriot'a gitti. Herriot gayet soğuk davranıp başını pencere tarafına çevirdi. Birçok ahlar ohlar çekip adeta bir aktör gibi rol yaparak ''Beni aldattılar, beni aldattılar'' diye arkası dönük söylenip durdu. Behiç Bey sizi kim aldattı diye sorunca dönüp bağırarak ve ellerini Behiç Bey'e uzatarak ''Siz ve Ruslar'' dedi. ''Niçin?'' dedi Behiç Bey. Herriot İtalya harbe girer girmez Türkiye'nin harbe girmemesine kızmıştı. Behiç Bey İtalya harbe girdiği günlerde mütareke istemeyi düşünüyordunuz. Biz kiminle harbe girmeliydik? ''Değil biz Amerika dahi harbe girseydi bu günlerde bir şey değişmezdi.'' dedi Harriet. ''Hayır siz girseydiniz her şey başka türlü olurdu.'' diye ısrar etti. Harriet o kadar hiddetliydi ki bir dövmediği kalmıştı Türk heyetine. Dipnot, bu görüşme 3 sene sonra bir İspanya gazetesine şu şekilde yer alır. ''Türkiye ne yapıyor?'' Fransa'nın trajik günlerinde Reynaud hükümeti Paris'ten kaçıp Bordo'da görevini sürdürdüğü sırada Türk Büyükelçisi Behiç Erkin yanında müsteşarı ile Fransa Meclis Başkanı Harriot'u ziyaret etti. Harriot bu ziyareti fevkalade soğuk karşıladı ve gecikmeden Türkiye'ye karşı siteme başladı. Nedeni Türkiye'nin müttefiklerle savaşa girmeyişiydi. Harriot'un kızgınlığı giderek artmakta ve Türk diplomatları neredeyse kendilerinin camdan atılacaklarından endişelenmekteydiler. Fakat Beyçerk'in İnönü ile aynı ekolden gelmesi dolayısıyla soğukkanlılığını muhafaza ederek Herriot'a sordu. Eğer harp ilan etmiş olsaydık Fransa'nın silah bırakmaya ve teslim olmaya hazırlandığı anda Türkiye'nin hali ne olurdu? Herriot kıpkırmızı oldu. O zaman durum tamamen farklı olurdu dedi. Türk Büyükelçisi fevkalade yumuşak fakat ironiden uzak olmayan bir diplomasi içinde cevap verdi. Bizim için evet, Fransa için hayır. O günden bugüne şartlar hayli değişmiş bulunmaktadır. Mesele şudur ki bütün değişikliklere rağmen Türk siyasileri acaba Beyçerk'in kadar cesur cevaplar verebilmişler midir? Zira şüphesiz ki her gün Herriot'unki kadar emri vakilerle dolu şiddetli suallerle karşılaşmaktadırlar. Paris'ten Vichy'ye kadar bir ay süren yolculuk sırasında 3. Katip Beşir Balcıoğlu ile Melih Esenbel çok fedakarca, bazen uykusuz, bazen aç, gece gündüz çalışmışlardı. Beyiç Bey bu insanların terfilerini temin etmek için aylarca Dışişleri Bakanlığı ile mücadele etti. Bu esnada Vichy Fransa'sında siyasette her gün şoke edici gelişmeler yaşanıyordu. Cumhurbaşkanı Albert Lebrun kendisine gönderilen bir heyetin artık gitmesi gerektiğini söyleyince istifa bile etmeden Vichy'yi terk etmişti. Marshal Petain 10 Temmuz 1940'ta devlet başkanlığını ilan etmişti.